Ayrım 18, sayfa 346. Bölüm 5. Boşluk. Hayatta varlıklarıyla değil, yokluklarıyla bizi etkileyen şeyler. Sultan Veled, Konya, Temmuz 1246. Bu cuma sabahı babam odama geldi. O kadar bitkin görünüyordu ki gözlerime inanamadım. Kirpiklerinin altında koyu torbalar oluşmuş, bakışları hepten değişmişti. Tüm gece uyumamış gibiydi. Ama beni en çok şaşırtan sakallarıydı. Bir gecede tamamen ağarmışlardı. Veled oğlum, ne olur bana yardım et dedi. Sesi o kadar kırılgan ve ağlamaklıydı ki içim sızladı. Koştum, koluna girdim. Emret babacığım, ne istersen yeter ki söyle. Bir müddet sustu. Sanki söyleyeceklerinin ağırlığı altında kalmıştı. Şems gitmiş, bizi terk etmiş. Ne diyeceğimi bilemedim. Şaşırdım, üzüldüm ama doğrusu şunu da düşünmeden edemedim. Belki de böylesi herkes için daha hayırlıydı. Şimdi hayat daha kolay olmaz mıydı? Babam son zamanlarda pek çok düşman edinmişti. Hepsi de Şems yüzünden. Eskiden bu şehrin en muteber insanıydı. Şimdi ise sevmeyenleri, eleştirenleri çoğalmıştı. Ürküyordum. Her şey eskisi gibi olsun istiyordum. Belki de Alaaddin haklıydı. Şems hayatımızdan çekip gidince eski huzurumuza kavuşmaz mıydık? Babam zihnimden geçenleri okumuş gibi yılgınlıkla yüzüme baktı. Kıymetlimdir o benim, unutma dedi. Şems'le ben iki ayrı insan değiliz. Biriz aslında. Ayın bir aydınlık yüzü var, bir karanlık. Şems benim serkeş yüzümdür. O benim asi yanımdır. Kimse görmez ama onun her isyanında ben varım. Başımı salladım. Babama mahcup olmuştum. Bir süre konuşamadım. Ne olur Şems'i bul. Tabii eğer o bulunmak istiyorsa. Git getir onu. Yokluğunda nasıl perişan olduğumu anlat. Hazin bir fısıltıya dönüştü cümleleri. Ona de ki, yokluğu beni kahrediyor. Babama söz verdim. Her nerede olursa olsun Şems'i bulup getirecektim. Babam elimi tuttu. Minnetle sıktı. Gözlerimi kaçırdım. Bakışlarımdaki tedirginliği fark etmesini istemiyordum. Bütün hafta boyunca Konya sokaklarını arşınladım. Şems'in ayak izlerini takip etmeye çalıştım. Bu süre içerisinde şehirde kim var kim yoksa Şems'in kaybolduğunu öğrenmişti. Nerede olabileceğine dair herkes bir tahmin yürütüyor, ağzına geleni söylüyordu. Bir ara bir cüzdanlı dilenciye rastladım. Şems'e hayrandı. Tuttu, beni kendisi gibi düşkün, sefil ve kimsesiz insanlarla tanıştırdı. Hepsinin de ortak noktası geçmişte Şems'in imdatlarına koşmuş olmasıydı. Şaşırdım. Demek bu kadar çok takdir edeni vardı Tebrizli Şems'in. Hiç bilmezdim. Bunca zaman hep onu sevmeyenlere kulak vermiş, ne kadar çok seveni olduğunu fark etmemiştim. Bir akşam eve yorgun argın, şirazem kaymış halde geldim. Kerra bana hemen bir kase sütlaç getirdi. Tatlı gül suyu ve tarçın kokuyordu. Yanıma oturdu. Ben yerken anne şefkatiyle gülümseyerek beni seyretti. Yüzündeki perişanlığı fark etmeden duramadım. Bir senede ne kadar yaşlanmıştı. Şems'i bulmaya çalışıyormuşsun, doğru mu diye sordu Kerra az sonra. Başımı salladım. Peki nereye gittiğini biliyor musun? Hayır, hiçbir fikrim yok. Ortada çok fazla rivayet var. Şam'a gitmiş diyorlar ama İsfahan'a, Kahire'ye, hatta doğduğu şehir Tebriz'e gitti diyen de var. Her yere bakmak lazım. Ben yarın Şam'a gitmek için yola çıkıyorum. Bu arada babamın müritlerinden 3 tanesi diğer 3 şehre gidecek. Vakur bir ifadeye büründü Kerra'nın suratı. Sesli düşünüyormuş gibi mırıldandı. Biliyor musun, baban adeta şiir konuşuyor dedi tedirgin bir gülümsemeyle. Bütün gün susuyor. Sonra konuşmaya başladığında ağzından dizeler dökülüyor. Şems'in yokluğunda galiba şair oluyor. Gözlerini yerdeki İran halısının saçaklarına dikti. Kirpiklerinin ucunda bir ıslaklık birikti. Derin bir nefes aldıktan sonra bir çırpıda okudu şu beyti. Gördüm yüzü o haşmetli hükümranı. Cennetin güneşi, gözü kulağı. Her varlığa yoldaş o şifacı. Ruhlara can veren ruhtur kainatı. Neler olup bittiğinin farkındaydım. Kerra vicdanının cenderesine sıkışmıştı. Şems'in gidişine belki de en çok o sevinmişti. En azından ferahlamıştı. Öte yandan babamın mutlu olması için her şeyi yapmaya hazırdı. Ve gayet iyi biliyordu ki babamın mutluluğu Şems'in varlığına bağlıydı. Şems'in dönmesi ise babamın Kerra'yı ve bizleri yeniden ihmal etmesi anlamına geliyordu. Böylece Kerra bir kadının yaşayabileceği en çetrefil ikilemlerden birine toslamıştı. Kocamın mutsuz olmak pahasına benim yanımda kalmasını, gözümün önünde olmasını mı isterim, yoksa benim mutsuzluğum pahasına özgür ve bağımsız olmasını? Peki ya Şems'i bulamazsam dedim Kerra'yı yoklayarak. Ağzımdan çıkan soru beni de şaşırtmıştı ama sormuştum işte. O halde elden ne gelir? Yapacak bir şey yok. O gelmeden önce nasılsak gene öyle yaşar gideriz dedi Kerra bir umut kıvılcımı gözlerinde parlayarak. Ne ima ettiğini kavradım. Şems-i Tebrizi'yi aramak için yollara düşmek, ta Şam'a gitmek zorunda değildim. İstesem yarın Konya'dan çıkar, bir süre orada burada dolanır, kalacak rahat ve temiz bir han bulur, birkaç hafta sonra döner, Şems'i aramaktan ayaklarıma kara sular indi ama ne yazık ki onu bulamadım der geçerdim. Babam sözüme güvenirdi. Böylece bu mesele kendiliğinden sona erardı. Hem böylesi belki yalnız Kerra ve Alaaddin'e değil, babamın talebelerine, müritlerine de faydalı olurdu. Hatta bana bile. Kerra dedim usulca, sence ne yapmalıyım? Ve işte uzun seneler evvel din değiştirip Müslüman olan, ilk eşini kaybettikten sonra babama dul bir kadın olarak varan, bana ve kardeşime senelerdir harikulade annelik yapan, kocasını onun başkası için yazdığı şiirleri ezberleyecek kadar çok seven, hayatı boyunca hep veren, hep gözeten bu kadın, ağzını açıp da tek kelime edemedi. Bir anda söylenecek söz kalmamıştı içinde. Ve ben o zaman anladım ki bu soruyu cevaplamak bana kalmıştı. Şems'i aramaya çıkıp çıkmamak benim imtihanımdı. Rumi, Konya, Ağustos 1246. Bir gayya kuyusu bu dünya, Şems'in yokluğunda. O gitti gideli ruhum çorak kaldı, gün ışımaz günüme. Gece uyku girmiyor gözüme, gündüzse evde duramaz oldum. Ne tam olarak buradayım, ne başka bir yerde. Bir hayalet gibiyim kalabalıklar içinde. Herkese küskünüm, kırgınım, elde değil. Nasıl hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam edebiliyorlar? Şems-i Tebrizi'nin olmadığı bir yaşam yaşanılası olabilir mi? Gün batımından şafağa her gün bir başıma kütüphanede oturuyor, susuyorum. Hep Şems'i düşünüyorum. Ama sonuçta Şems benim için her şeyin ve herkesin toplamı olduğundan tüm evreni düşünüyorum aslında. Bana söyledikleri aklımdan çıkmıyor. Gün gelecek, sana en güzel aşk şiirlerini yazan Doğulu diyecekler. Bütün dünyada ismin bilinecek. Halbuki tek yaptığım susmak bugünlerde. Hamuş diyorum kendime, suskun. Ben ne kadar susarsam susayım, kelimeler bana rağmen sinemi yırtıp çıkıyorlar bedenimden. Baştan beri Şems'in yapmak istediği de bu değil miydi? Benden bir şair yaratmak. Ama bu hedefe ulaşmak için beni terk edeceği aklımın ucundan geçmemişti. Hayatımız bir devri dayım. İster devasa boyutlarda olsun, ister bir dirhemcik ağırlığında. Yaşadığımız her zorluğun, çektiğimiz her çilenin büyük resimde bir yeri ve işlevi var. Mücadele etmek insan olmanın gereği. Bizim uğrumuzda cihat edenler var ya, biz onları mutlaka yollarımıza ileteceğiz, demiyor mu? Sen nefsini aşmak, herkesi bir ve eşit görmek, yaradandan ötürü yaradılanı sevmek yolunda minnacık bir adım bile atsan, muhakkak karşılığını görürsün. İlahi bir nizam olduğuna inanıyorsak eğer biliriz ki, bunun içinde tesadüfe yer yok. Şekerciler Hanı yakınlarında birbirimize rastlamamızdan bu yana 2 sene geçti. Şems'in bana gelişi tesadüf değildi ki gidişi öyle olsun. Rüzgarla gelmedim demişti Şems ki rüzgarla gideyim senin hayatından. Ve sonra bir hikaye anlatmıştı. Vaktiyle bir sufi varmış. Kerameti o kadar enginmiş ki İsa peygambere bahşedilen nefese sahipmiş. Bu sufinin tek bir talebesi varmış. Halinden hoşnutmuş. Daha fazla öğrenci müridim olsun diye hırsları yokmuş. Ne var ki talebesi farklı düşünürmüş. İstermiş ki herkes hocasının izzeti ve kudreti karşısında şaşkına dönsün. Bu nedenle ondan yalvar yakar bir tarikat kurmasını ve pek çok mürit edinmesini istermiş. Eyvallah demiş sufi en nihayetinde. Madem bu kadar çok istiyorsun, yapalım bakalım. O gün pazara gitmişler. Tezgahlardan birinde kuş şeklinde şekerler satılıyormuş. Sufi nefesini üflemiş, bir yel esmiş, şekerden kuşların hepsi can bulmuş, kanatlanıp uçmuşlar. Şehir halkının nutku tutulmuş. Anında sufinin etrafını sarmışlar. Hepsi kapısında mürid olmak için sıraya girmiş. Gel zaman git zaman öyle çok hayran toplanmış ki eski talebesi hocasını doğru dürüst göremez olmuş. Efendim demiş talebe günlerden bir gün. Çok kalabalık olduk. Bir sürü insan var etrafımızda. Eskiden her şey daha iyiydi. Bir şey yapın, hepsini gönderin ne olur. Eyvallah demiş sufi. Madem bu kadar çok istiyorsun, yapalım bakalım. Ertesi gün sufi vaaz verirken yellenmiş. Müritleri bunu çok yadırgamış. İğrenerek oradan uzaklaşmışlar. Geriye bir tek eski talebesi kalmış. Hoca sormuş. Evladım, sen neden diğerleriyle gitmedin? Mürit cevap vermiş. Efendim, ben ilk yel ile gelmedim ki sonuncusuyla gideyim. Şems bugüne dek ne yaptıysa ben mükemmelliğe ulaşayım diye yaptı. İnsanların anlayamadığı şey tam da bu. Bile bile dedikodu kazanlarını körükledi. İnadına bam tellerine bastı. Sıradan kulaklara küfür gibi gelen sözler sarf etti. Onu seven insanları bile kafa karışıklığına, hayal kırıklığına düşürdü. Bütün kitaplarımı suya fırlattı ki akıl mantıkla ulaştığım ve matah bir şey zannettiğim her bilgi tanesini bir kenara kaldırabileyim. Herkes onun alimleri tenkit ettiğini zannediyor ama çok az kişi onun aslında muazzam bir tefsir yeteneğine sahip olduğunu biliyor. Şems simyada, ilmin ucumda, rasatta, ilahiyatta, felsefede ve mantıkta derin birikime sahiptir. Ama ilmini kör gözlerden sakınır, saklar. Özünde fakihtir. Halbuki fakir gibi davranır. Şems kapımızı tövbekar olmuş bir fahişeye açtı. Aşımızı onunla paylaşmaya zorladı bizi. Dedikodulara kulak asmamayı, kötü söze kötü sözle karşılık vermemeyi öğretti. Beni meyhaneye yollayıp sarhoşlarla muhabbet ettirdi. Bir keresinde vaaz verdiğim caminin karşısında dilenmemi istedi. Hayatımda ilk defa kendimi cüzamlı bir dilenci yerine koydum. Bir de onun gözünden baktım bu kavanoz dipli dünyaya. Dilencinin baktığı yerden ben nasıl görünüyormuşum, onu anladım. Şems beni hayranlarımdan ve ben farkında olmadan etrafımı saran dalkavuklardan, hatta beni kollayan yönetici sınıftan ayırdı. Toplumun en alt katmanlarıyla buluşturdu. Onun sayesinde başka türlü tanıyamayacağım insanlar tanıdım. Fert ile Rab arasında ne kadar put duruyorsa, ister şan, ister şöhret, ister para, ister makam, hatta isterse aşırı dindarlık, ne varsa taşlaşmış, katılaşmış, aşktan uzaklaşmış, yerinden oynatmak gerekli diye düşünürdü. Zihinlerdeki sınırları, gönüllerdeki ön yargıları, cemiyetteki basma kalıp kuralları, mezhep ve görüş farklılıklarını sarsmaktan yanaydı ki hepimiz tek ve bir ve eşit olduğumuzu anlayalım. Geriye bir tek ilahi aşk kalsın. Büyük harfle aşk. Sırf onun uğruna imtihanlardan geçtim. Yücelerden aşağılara yuvarlandım. Halden hale sıçradım. En sadık müritlerimin gözünde dahi şaibeli bir insana adeta merzuba dönüştüm. Onun yüzünden yalnızlığı, çaresizliği, yanlış anlaşılmayı, dışlanmayı, horlanmayı ve en nihayetinde ayrılık acısını tattım. Dünyanın lütfetmesi ve yaltaklanması hoş bir lokmadır ama az ye. Çünkü ateşten bir lokmadır. Methedilmek tatlıdır. Kınanmak acı olduğundan derhal kötü görünür. Parantez içinde halbuki, kınanmaktan da bir ululuk gelir. Dene de bak. Her geçen gün, her an soruyor Allah. Hatırlar mısınız? Sizi bu dünyaya yollamazdan evvel yaptığınız ahdi, bilinmez bir hazineydim, anlaşılmak istedim. Görmüyor musunuz bu anlaşmada sizlere düşen payın büyüklüğünü, güzelliğini? Çoğu zaman yanıtlamaya hazır değiliz, korkutuyor bizi bu sorular, huzursuz ediyor. Fakat Allah sabırlıdır. Sorar, bekler, tekrar sorar, tekrar bekler. Şayet bu kalp yarası imtihanımın bir parçasıysa, tek dileğim şudur. Bu kasvetengiz tünelin sonunda hasret bitsin ve ben şemse kavuşayım. Kitaplarım, vaazlarım, oğullarım, karım, bütün varlığım yahut şanım. Her şeyi bırakmaya hazırım. Yeter ki bir kez olsun nur cemaliyle aydınlanayım. Geçen gün Kerra giderek şaire dönüştüğümü söyledi. Ne tuhaf. Bütün ömrüm boyunca şairlere itibar etmemiştim. Ama şimdi ses çıkarmadım. Başka zaman olsa itiraz ederdim dediklerine ama artık ne mümkün. Ağzımdan damla damla mısralar sızıyor. Hem de hiç durmadan, elimde olmadan. Dinleyenler şair olduğuma kanaat getirebilir. Evet. Kelimeler ülkesinin sultanı. Ama işin aslı bu şiirler bana ait değil. Ben sadece harfler için bir vasıtayım. Kelimeleri emredildiği gibi yazan bir hokka, divit kalem misali. Üflenen ezgiyi çalan bir ney misali. Ben de sadece bir aracım. Kendi payıma düşeni yapıyorum. Ben kelimelerin efendisi değil, sadece gönüllü katibiyim. Gönlüme ne fısıldanıyorsa onu yazıyorum. Ama fısıldayan ben değilim. Hayatımın ışığı, çilelerimin amacı gel. Tebriz'in harikulade güneşi. Neredesin? Şems, Şam, Nisan 1247. Buldu beni Sultan Veled. Şam'a varalı 10 ay olmuştu. Berrak masmavi bir gök kubbenin altında Francis isimli bir Hristiyan keşişle satranç oynuyordum. Francis iç ahengi kolay kolay bozulmayan, teslimiyetle gelen huzurun ne demek olduğunu bilen, tüm canlıları aynı nazarla gören bir adamdı. Bana göre o, kendine Müslüman deyip de İslam'ın ne anlama geldiğini bilmeyen ve düşünme gereği dahi duymayan onlarca insandan daha Müslümandı. 34. Kural. Hakka teslimiyet ne zayıflık ne edilgenlik demektir. Tam tersine, böylesi bir teslimiyet son derece güçlü olmayı gerektirir. Teslim olan insan çalkantılı ve girdaplı sularda debelenmeyi bırakır, emin bir beldede yaşar. Satranç tahtasında birkaç oyuncu kalmıştı. Francis'in şahını zorlamak için vezirimi oynadım. O da cüretkâr bir hamleyle kalesini öne sürdü. Öyle bir his vardı ki içimde, ben bu oyunu kaybedecektim. Tam zihnimden bunu geçirirken başımı kaldırdım ve Sultan Veled'le göz göze geldim. Seni dünya gözüyle tekrar görmek ne güzel dedim. Demek sonunda beni hakikaten aramaya karar verdin. Utangaç bir tebessüm belirdi yüzünde. Sonra toparlandı. İçindeki karışıklığın farkında olmama şaşırmıştı. Ama namuslu ve sözüne güvenilir bir genç adam olduğundan gerçeği inkar etmedi. Evet, seni aramak yerine bir süre orada burada gezindim. Babamı kandıracaktım ama pişman oldum. Babama yalan söyleyemezdim. Sonunda Şam'a geldim. Aramadık delik bırakmadım ama seni bir türlü bulamadım. Neden benden saklandın? Sen dürüst, yüreği yufka, ahlakı güzel bir adamsın ve çok iyi bir evlatsın dedim. Günü gelecek, babana layık bir yoldaş olacaksın. Sultan Veled başını hüzünle salladı. Onun ihtiyacı olan tek yoldaş sensin Şems. Benimle Konya'ya gel. Babam seni çok özlüyor. Bu daveti duyunca beynimden binbir düşünce geçti. Nicedir içimde uyumakta olan nefs aniden parladı. İstenmediğim bir yere dönmemem gerektiğini tembihledi. Sultan Veled'i sakın dinleme. Vazifeni tamamladın sen. Konya'ya dönmen şart değil. Baba zaman ne dedi unutma. Yolun bundan sonrası tehlikeli. Gidersen dönemezsin. Nefs yaşamak ister. Habire daha fazlasını talep eder. Benim nefsim de dünyayı dolaşmaya devam etmek, yeni insanlarla tanışmak, yeni şehirler görmek istiyordu. Üstelik Şam'ı sevmiştim. Gelecek kışa kadar burada rahat rahat ikamet edebilirdim. Daha henüz bir yere ısınmışken yeniden yollara düşmek, insanın ruhunda korkunç bir yalnızlık hissi oluştururdu. Gayet iyi biliyordum ki kalbim Konya'da kalmıştı. Rumi'yi öyle çok özlemiştim ki ismini anmak bile içimi dağılıyordu. O yanımda olmadıkça hangi şehirde kaldığımın ne önemi vardı ki? O neredeyse kıblem o taraftaydı. Satranç masasına döndüm, şahımı oynadım. Francis'in gözleri fal taşı gibi açıldı. Zira bile bile kendimi yenilgiye sürüklediğimi anlamıştı. Hayat da tıpkı satranç gibi. Bazı hamleleri kazanmak için yaparsın, bazı hamleleri de sırf oyunun akışı bunu gerektirdiği, doğrusu bu olduğu için yapar ve yenilirsin. Lütfen benimle gel dedi Sultan Veled. Dedikodunu yapanlar, sana kötü davrananlar bile o kadar pişman ki, söz veriyorum bu sefer her şey iyi olacak. Ah evlat, böyle iddialı sözler veremezsin demek istedim. Kimse böyle bir taahhütte bulunamaz. Ama dilimi tuttum. Usulca başımı salladım. Bir kez daha Şam'da gün batımı izleyeyim. Yarın sabah erkenden beraber yola çıkarız. Sultan Veled içi rahatlamış bir halde tebessüm etti. İşte bu harika. Sağ ol, var ol. Babam ne kadar sevinecek bilemezsin. Francis'e döndüm. O da yeniden oyuna bakmamı bekliyordu sabırla. Dikkatimi ona verdiğimi anlayınca kaşlarını kaldırdı. Dikkat et dostum dedi muzaffer bir edayla. Şahmat. Kimya. Konya, Mayıs 1247. Bambaşka bir adam olmuş. Ne kadar değişmiş. Saçları gözüne düşecek kadar uzamış. Teni Şam güneşi altında yanmış. Daha genç, daha yakışıklı olmuş. Ama bir başka yenilik daha var üstünde. Tam olarak ne olduğunu bilemiyorum. Kara gözleri her zamanki gibi ışıl ışıl fütursuzca bakıyor ama gözlerinin derinlerinde bir başka kıvılcım var. Gözleri görmüş geçirmiş, ununu eleyip eleğini duvara asmış, mücadeleden geçmiş ve bütün hırslardan arınmış bir adamın gözleri. Şems değişmiş ama belki de en büyük değişim Mevlana'da. Şems gelince bütün dertlerinden, tasalarından arınır, yüzünde güller açar sanmıştım. Ama öyle olmadı. Şems'in geldiği gün Rumi onu şehrin kapısında ellerinde papatyalarla karşıladı. Fakat hemen akabinde yeniden bir hüzün ve endişe çukuruna yuvarlandı. Şimdilerde eskisinden daha tedirgin, daha mutsuz ve münzevi. Galiba nedenini anlıyorum. Şems'i bir kere kaybetti ya, bir daha kaybetmekten korkuyor. Ayrılık acısını bir kez tattı ya, şimdi yüreği ağzında yaşıyor. Benden başkası bunu hissedemiyor ama ben yüreğimde hissediyorum. Zira tıpkı onun gibi ben de Şems'i kaybetmekten korkuyorum. Tek sırdaşım Gevher Hatun. Rumi'nin rahmetli eşi sık sık beni görmeye geliyor. Ona hayalet diyemem. Tanıdığım diğer hayaletlerden o kadar farklı ki, rüyada dolaşır gibi dolaşmıyor bu alemde. Ne yaptığını bilen bir kadının kararlılığı var üzerinde. Ağır akan bir çay gibi eteğimde dolanıyor. Onunla her şeyi konuşuyoruz ama bu sıralar tek bir sohbet konumuz var, Şems. Gevher Hatun'a bugün dedim ki, ''Efendi Mevlana endişeli görünüyor, keşke ona yardım edebilsem.'' ''Edebilirsin.'' dedi gizemli bir edayla. ''Mevlana'nın uzun zamandır zihnini meşgul eden bir konu var ama henüz kimseyle paylaşmadı.'' ''Nedir o?'' diye sordum. Rumi'nin fikrince şayet Şems evlenir bir yuva kurabilirse Konya halkı onu daha kolay benimser ve arasına alır. Dedikodular, ithamlar azalır. Şems'in başı bağlanırsa ayağı da bağlanır sayılır ve bir daha buralardan gitmesine gerek kalmaz. Kalbim duracak gibi oldu. Şems evlenecekti ha? Ama kiminle? Gevher yan gözle beni süzdü. ''Baban Mevlana merak eder kimyacım. Acaba sen Şems'le evlenmek ister misin?'' Afalladım. Gerçi evlenme fikri aklımdan ilk kez geçmiyordu. 16'ma basmıştım. Evlenme çağındaydım ama bugüne değin evlenen kızların kesin kes değiştiğini görmüştüm. Gözlerine bir başka bakış çöküyor, tavırları, edaları, konuşma tarzları büsbütün değişiyordu. Başka insanlar da onlara farklı davranıyordu. Ufacık çocuklar bile evli genç kadınla bekar kızı şıp diye ayırt ediyordu. Gevher Hatun yarı anaç, yarı hınzırca gülümsedi. Elimi tuttu. Bir şeyi fark etmişti. Beni kaygılandıran evlilik kısmıydı. Yoksa Şems'e varmak değil. Ertesi gün öğleden sonra Rumi'yi görmeye gittim. Tahafut al Tahafut isminde bir kitaba dalmıştı. Kimyacım, güzel kızım dedi sevgiyle. Sana nasıl yardım edebilirim? Seneler evvel öz babam eti sizin, kemiği benim diye beni size teslim ettiğinde siz demiştiniz ki kızlar oğlanlar kadar iyi talebe olamaz. Çünkü evlenip çocuk büyütmeleri gerekir. Hatırladınız mı? Elbette hatırladım dedi Mevlana. Ela gözleri merakla aydınlandı. İşte o gün kendi kendime bir söz verdim. Asla evlenmeyeceğim diye. Böylece hep talebeniz kalacaktım dedim. Ama belki de hem evlenip hem evinizde kalmam mümkündür. Yani demek istediğim bu evin bir ferdiyle evlenirsem... Alaaddin'le mi evlenmek istiyorsun yoksa diye sordu Rumi. Alaaddin mi? Aklım başımdan gitmişti. Alaaddin'le evlenmek isteyeceğimi de nereden çıkarmıştı? O benim abim sayılırdı. Rumi şaşkınlığımı sezmiş olacak ki açıklama yaptı. Geçenlerde bir sabah Alaaddin bana geldi. Kimyanın deste izdivacına talibim dedi. Ağzım açık kaldı. Bir genç kızın böyle meselelerde tez canlı davranması hoş karşılanmazdı bilirdim ama soramadan edemedim. Ya siz ne dediniz efendim? Önce kimyaya sormam gerekir dedim. Efendim dedim. Sesim kısıldı. Alnımı boncuk boncuk ter bastı. Buraya geliş sebebim Şems'le evlenmek istediğimi söylemekti. Rumi kulaklarına inanamıyormuş gibi afallayarak baktı. Emin misin kızım? Eminim. Hem çok faydası olabilir bu izdivacın dedim. Böylece Şems aileden biri olur. Bir daha asla gitmek zorunda kalmaz. O zaman Mevlana dikkatle yüzümü inceledi. Yani sen bana yardım etmek için mi Şems'le evlenmek istersin? Burada kalsın diye. Öyle mi? Hayır. Yani evet ama salt bu değil dedim. Yutkundum. Fikrimce Şems benim alnıma yazılmış. O benim nasibimdir. Ya onunla evlenirim ya kimseyle evlenmem. İşte Şems-i Tebrizi'ye olan aşkımı ancak bu kadar itiraf edebildim. Evlilik haberini ilk alan Kerra oldu. Bir koşu yanıma geldi. Buruk bir tebessümle yanıma oturup ahiret sualleri gibi ardı ardına sorular sordu. Emin misin kızım? Hakikaten Şems'le evlenmek istiyor musun? İyi düşün. Evlilik başka şeye benzemez. Yaşın daha küçük değil mi? Hem Şems senden çok büyük. Yaşına yakın biriyle evlensen daha iyi olmaz mı? Şems diyor ki, aşk bütün ayrımları geçersiz kılarmış dedim. Aramızdaki yaş farkı önemli değil. O zaman Kerra benim nasıl abayı yaktığımı anladı galiba. Derin bir of çekti. Vaktinden evvel ağıran kır zülüflerini başörtüsünden içeri soktu. Kızım, Şems gezgin bir abdal, asi tabiatlı bir adam. Onun gibi erkekler kolay kolay ev hayatına alışamaz, yaban kalırlar. Uzaktan sevmesi hoştur böylelerini. Ama onlardan iyi koca olmaz. Sonra kalbin kırılır. Hallolmayacak mesele değil. Şems zamanla değişir dedim kendimden gayet emin. Onu o kadar çok sevecek ve mutlu edeceğim ki o da değişecek. İyi koca olmayı, iyi baba olmayı öğrenecek. Kerra bana itiraz etmedi. Böylece sohbetimiz başlamadan bitti. O gece sevinç içinde yatağıma yattım. Kalbim bir deli davul kesilmiş güm güm atıyordu. Nereden bilebilirdim? O an kadın kısmının ezelden beri yaptığı en büyük hatayı yaptığımı. Aşık oldukları adamı sevgileri aracılığıyla değiştirebileceklerini zannetmek, biz kadınlara özgü, kadim bir gafletmiş meğer. Kerra, Konya, Mayıs 1247. Başka soru sormadım, ikna olduğumdan değil. Kimyanın sırılsıklam aşık olduğunu anladığımdan. Bu evliliği sorgulamayı bıraktım. Hayatta öyle tuhaf yanlışlar vardır ki, gözünün önünde cereyan ederken bile karışamaz, durduramazsın. Bu sene Ramazan erken geldi. Evde işimiz başımızdan aşkındı. Habire çeyiz hazırladık. Bayram çabuk geçti. 4 gün sonra Kimya ile Şems'i evlendirdik. Düğün gecesi hazırlıklar için koştururken tuhaf bir şey geldi başıma. Mutfakta yalnızdım. Unla kapla tahta sofrada, elimde merdane, misafirlere bazlama açıyordum. Birden ne yaptığımı düşünmeden bir avuç hamur aldım. Başladım ufacık, yumuşacık bir Meryem Ana yapmaya. Bıçak marifetiyle hamuru biçimlendirdim. Munis sevecen bir ifade yonttum heykelciğin yüzüne. Kendimi yaptığım işe öyle kaptırmıştım ki arkamda duran insanı fark edemedim. O yaptığın nedir Kerra? Yüreğim ağzıma geldi. Arkama dönünce Şems'in kapıda dikildiğini gördüm. Heykeli saklamak istediysem de artık çok geçti. Şems hamur tahtasına yaklaştı. Yaptığım şekle baktı. Hazreti Meryem değil mi diye sordu. Ben yanıt vermeyince gülümsedi. Ne de güzel olmuş. Meryem'i mi özlersin? Kimseyi özlediğim yok dedim bile bile. Ben dinimi seçeli çok oldu. Artık Müslüman bir kadınım. Şems söylediklerimi duymamış gibi lafına devam etti. Belki merak edersin. Neden İslam'da Meryem gibi bir kadın figürü yok diye. Hazreti Ayşe var. Tabii muhakkak Fatma anamız da var ama belki senin nazarında onlar Hazreti Meryem'le bir değil. Huzursuz olmuştum. Ne diyeceğimi bilemedim. Müsaadenle bir hikaye anlatayım dedi Şems. Ve işte şunu nakletti. Vaktiyle biri Farisi, biri Arap, biri Türk, biri Rum, 4 ortak varmış. Ellerine geçen parayla ne yapacaklarına karar verememişler. Farisi, haydi engür alalım demiş. Arapsa, o da ne öyle istemem, inep alalım demiş. Türkse, tutturmuş, üzüm de üzüm diye. Bu arada Rum kararlıymış, geçin hepsini, ingabil alacağız demiş. Çok geçmemiş, kafadarlar kavgaya tutuşmuş. Nihayet dördünün de aynı şeyi istediklerini anlamışlar. Ama bu sefer yeni bir tartışma çıkmış aralarında. Her biri kendi üzümünü beğenirmiş. Biri kara, biri yeşil, biri sarı, biri mor üzüm salkımı taşırmış. Hepsi kendi üzümünü yere göğe koyamazmış. Neyse ki oradan gönüllere tercüman bir sufi geçiyormuş. Kavga ettiklerini duyunca dört satıcıdan birer salkım üzüm almış, bir kaba koyup üzümleri ezmiş. Üzümün suyunu çıkarıp kabuğuna atmış. Çünkü asıl olan meyvenin özüymüş, posası değil. Hikaye bitince Şems tane tane konuştu. Hristiyan, Yahudi, Müslüman. Üç büyük dinin inananları bu meseldeki kafadarlar gibi. Zahiride anlaşamazlar ama batınide birdir yolları. Sufi dış kabukla ilgilenmez, özdeki cevherin peşindedir. Dikkatle dinledim. Demek istediğim o ki, Meryem anayı özlemene gerek yok. Çünkü onu terk etmene gerek yok. Eğer bir kadın peygamber gelseydi, o hiç şüphesiz Meryem olurdu. Seni Allah'a bağlayan, ona çağıran Meryemse, ona bildiğin yoldan yönel. Müslüman bir kadın da Meryem anayı hayırla, duayla zikredebilir. Ama bu doğru olmaz dedim kekeleyerek. Niçin olmazmış? Bütün dinler aynı denize akan ırmaklardır. Meryem ana demek şefkat, merhamet, korunma, anaçlık, yardımseverlik demekse sana göre, Müslüman bir kadın olarak da onu sevebilirsin. Hatta istersen kızına Meryem adını verebilirsin. Kızım yok ki dedim. Ama olacak dedi Şems. Nereden biliyorsun dedim şaşkınlıkla. Biliyorum işte dedi. Elimde olmadan gülümsedim. Bu eve geldiğinden beri ilk defa Tebrizli Şems'le bir yakınlık ve sırdaşlık paylaştım. İkimiz yan yana durup benzer bir nazarla baktık hamurdan Meryem anaya. O da her zamanki sıcaklığıyla gülümsedi hamur tahtasından. Ve işte o zaman ilk defa anladım Şems'in nedenli geniş ve güzel gönüllü bir insan olduğunu ve kocamın onunla dostluğuna neden bu kadar önem verdiğini. Bu evde kalsın, bir yere gitmesin. Ama yine de Şems'in kimyaya iyi bir koca olacağından şüphe ediyorum. Ella, Boston, 25 Haziran 2008. Basirete bağlanmıştı sanki. Otele vardığında bir müddet dışarıda oyalandı. Nihayet cesaretini toplayıp lobiye adım attığında içerisi tam bir hengameydi. Kalabalık bir Japon turist kafilesi vardı. Saç kesimleri ve kıyafetleri birbirine benzer, yaşlılardan oluşan bir grup. Kimseyle göz göze gelmemek, bir tanıdığa rastlamamak için tüm dikkatini duvardaki tablolara, raflardaki biblolara verdi. Ama az sonra heyecanı ağır bastı. Başını çevirip etrafa bakar bakmaz onca insan arasında pat diye Aziz Zahara'yı gördü. Bir köşede durmuş gülümseyerek kendisine bakıyordu. Haki renkli bir gömlek, koyu keten bir pantolon giymişti. Dalgalı kestane rengi saçları yeşil gözlerinin üstüne düşüyor, ona hem yaramaz hem kendinden emin bir hal veriyordu. İnce yapılı ama kaslıydı. Ella'yı panikletecek kadar yakışıklıydı. Görünüşünde hafif bir umursamazlık, koyvermişlik ve serkeşlik vardı. Belli ki bu sabah sakal tıraşı olmamıştı ve bu onu daha asi ve çekici kılıyordu. Her zaman pahalı, terzi elinden çıkma takımlar giyen David Rubinstein'dan tamamen farklı görünüyordu. İçtenlikle gülümsedi. ''Gelebilmene çok sevindim.'' dedi. İskoç aksanı belirgin ve cezbediciydi. Ella böyle bir adamla bir fincan kahve içmekten kimseye zarar gelmez diye düşündü. Sadece bir fincan kahve. Ama bir buçuk saat sonra bir fincan olmuştu, birkaç fincan. Sohbet öyle güzel ve hızlı akmıştı ki Ella'nın aklına saate bakmak gelmemişti. Gecenin 11:30'uydu. Ve üç çocuk annesi Ella Rubinstein, bir aylık yazışma, birkaç telefon görüşmesi ve yazdığı tarihsel roman dışında hakkında hemen hemen hiçbir şey bilmediği bir adamla bir otelin lobisinde baş başaydı. ''Demek Smithsonian dergisi için geldin?'' diye sordu Ella. ''Aslında seni görmeye geldim.'' dedi Aziz. ''Mektubunu okuduktan sonra gelip seninle yüz yüze konuşmak istedim.'' Bir eşikte duruyordu Ella. Şu ana kadar her şey uzaktan flörtleşmekten ibaretmiş gibi davranmak mümkündü belki ama şimdi bir sınır aşılmak üzereydi. ''Ella, benimle odama gelir misin?'' diye sordu Aziz. Ne diyeceğini bilemeden sustu. Bu öyle bir soruydu ki aralarında olan biteni sanal bir oyun olmaktan çıkarıp fazlasıyla gerçek kılmıştı. Sarpa sarmıştı işler. Sanki bir örtü kalkmıştı ve hakikatle ta baştan beri örtünün altında sırasını bekleyen o çırılçıplak hakikatle yüzleşmek zorunda kalmıştı şimdi. Ella midesinde yanma hissetti ama Aziz'i reddetmedi. Ömründe aldığı en fevri, en çılgın, en düşüncesiz karardı belki ama çoktan verilmişti sanki. Akıntıya bıraktı kendini, yüreğini. ''Gelirim.'' dedi. 608 numaralı oda, mavili grili tonlarda gayet zevkli bir şekilde dekore edilmişti. Ferah genişçeydi mekan. Ella en son ne zaman bir otelde kaldığını düşündü. Herhalde kocası ve çocuklarıyla seneler evvel Montreal'e gittiklerinde. Ondan sonra tüm tatillerini Rode Adası'ndaki yazlık evlerinde geçirdiklerinden, çarşafların her gün değiştirildiği, temizliğin bir başkası tarafından yapıldığı bir yerde kalmayalı uzun zaman olmuştu. Farklı bir ülkeye gitmiş gibi hissetti kendini. Ama içeri adım atar atmaz endişeye kapıldı. Oda istediği kadar hoş, dekorasyonu istediği kadar zevkli olsun, tam ortasında duran yataktan rahatsız oldu. Buraya sevişmeye gelmemişti. Ya ne demeye gelmişti? yabancı bir erkeğin otel odasında ne arıyordu? Aziz ona dokunmaya kalkarsa nasıl karşılık verecekti? Şayet onunla beraber olursa bir daha kocasının çocuklarının yüzüne nasıl bakardı? Gerçi David bunca sene başka kadınlarla karıştırıp Ella'nın yüzüne bakmakta sıkıntı çekmemişti ya, o başka meseleydi. Derken başka kaygılara zıpladı aklı. Ya Aziz onu beğenmezse? Vücudunu güzel bulmuyordu Ella. Hiçbir zaman kendi bedeninde rahat olmamıştı. Tekrar çocuklarına döndü düşünceleri. Acaba uyumuşlar mıydı? Yoksa bu saatte televizyon başında mıydılar? Annelerinin şu anda nerede olduğunu bilseler onu affederler miydi? Aziz Ella'nın huzursuzluğunu sezmiş gibiydi. Elini tuttu ve onu köşedeki koltuğa yataktan uzağa oturttu. "Şşş," dedi fısıldayarak. "Zihnin ne kadar kalabalık, ne çok ses var." Ella başını önüne eğdi. "Keşke seni daha önce tanısaydım," dedi. "Her şey daha farklı olabilirdi." "Her şey olması gereken zamanda olur," dedi Aziz. "Buna gerçekten inanıyor musun?" Aziz gülen gözlerle baktı. Alnına düşen saçları geri attı. Sonra bavulunu açtı. Guatemala'dan aldığı kilimi çıkardı. Yanında bir küçük paket vardı. Ella kutuyu açınca lapis lazuli bir kolye buldu içinde. Ortasında gümüş bir semazen asılıydı. Aziz kolyeyi boynuna takarken Ella'nın kalbi hızla çarptı. Bu adamda açıklayamadığı bir tılsım vardı. "Beni sevebilir misin?" diye sordu. "Seni zaten seviyorum," dedi Aziz gülümseyerek. "Ama daha beni tanımıyorsun bile." "Seni tanıyorum," diye üsteledi Aziz emin bir sesle. "Benimle ilgili bilmediğin o kadar çok şey var ki." "Seni tanımak için çok şey bilmeme gerek yok. Senin özünü görüyorum," dedi Aziz. Ve Ella bu cümleyi bir yerden hatırladı. Sanki ağzından çıkan kallavi cümleler beklemediği anlarda ona geri dönüyordu. Çember gibiydi hayat. Ne verirsen aynen iade ediyordu. Çılgınlıktı bu. Ne diyeceğini bilemedi. Aziz uzanıp Ella'nın saç topuzunu tutan iğneyi çekti. Sonra da onu usulca kanepeye doğru itti. Böylece sırt üstü dümdüz uzanmasını sağladı. Ella aniden aşk şeriatını hatırladı. Ama bir şey söylemesine fırsat kalmadan Aziz elleriyle Ella'nın bedeninde gittikçe genişleyen daireler çizmeye başladı. Aşağıdan yukarıya, ayak bileklerinden yüreğine doğru genişleyen çemberler. Parmak uçları sıcacıktı. Dokunduğu yere tuhaf bir enerji yayıyordu. Parmakları mum gibi yanan adam. Bu zaman zarfında Aziz'in gözleri kapalı, dudakları kıpır kıpırdı. Mırıldandığı kelimeler Ella'ya esrarengiz bir lisan gibi geldi ilk başta. Ama sonra hayret içinde anladı ki aslında Aziz dua etmekteydi. Ne dediğini anlamasa da kendisi için dua ettiğini kavradı. Bir anda Ella'nın avuçları, dirsekleri, omuzları ve dahi tüm bedeni yoğun bir enerji bulutuyla karıncalanmaya başladı. Sanki ılık bir havuzda suyun üstünde kıpırtısız duruyor, bedeninin ağırlığını taşımıyordu. Sınırları kalkmıştı. Ben nerede başlıyor, nerede sona eriyor kestiremiyordu. Bir ışık içinde yüzer gibiydi. Bu hayatında yaşadığı en ruhani andı ve tuhaf bir şekilde içinde cinsellik hem var hem yoktu. Aziz'in parmakları karnından yukarıya kaydığında Ella göğüslerinin daha diri, daha dik olmamasına hayıflandı. Üç çocuk ve bunca sene sonra sarkmıştı göğüsleri. Ya da ona öyle geliyordu. Ama endişesi geldiği gibi geçti. Gözlerini kapadı. Hiçbir şeye tutunmadan kendini Aziz'in nefesine bıraktı. Bir deli ırmaktaydı şimdi. Çağal çağal akıyordu. Suyun ucu bir şelaleye varacaktı belki ama gene de durmak istemiyordu. Ve o an anladı ki bu adamı sevebilirdi. Hem de öyle çok sevebilirdi ki. Bu hisle kollarını Aziz'in boynuna doladı ve onu kendine doğru çekti. Onunla sevişmek istedi. Fakat Aziz, tedirgin bir halde, gittiği yerden dönmekte zorlanmışçasına gözlerini kırpıştırdı. Sonra Ella'yı burnunun ucundan öpüp geri çekildi. ''Beni istemiyor musun?'' diye sordu Ella. Ne kadar kırılgan çıkıyordu sesi. ''Seni mutsuz edecek bir şey yapmak istemiyorum. Zihnin çok kalabalık. 5 dakika içinde 40 ayrı düşünce üretebiliyorsun. Beni hem arkadaş hem sevgili olarak istiyorsun. Şimdi atacağın bir adım yarın sabah pişmanlık içinde uyanmana sebep olabilir. Buna yol açmak istemiyorum.'' Ella'nın bir yanı bu açıklamaya içerledi, bozuldu. Kadınlık gururu fena halde yara aldı, kanadı. Ama öbür yanı rahatlamış, hafiflemişti. Artık vıdı vıdı yapmayı kesmişti. Aziz'in aşkı kuşatan, rapt eden, zapt eden, hesap soran, kıskançlık yapan bir sevda değildi. Demir bir kapı gibi üzerine kapanmıyordu bu ilişki. Aksine çoktan beri kilitli kapıları açıyordu. Uç diyordu, istediğin yöne, dilediğince uç. Aziz'in aşkı da kendisi gibiydi. Esaretten değil, özgürlükten besleniyordu. Gece yarısı Ella Rubinstein, Boston'daki evlerinin kapısını açtı. Deri koltuğa uzandı. Yatakta yatmak gelmedi içinden. Kocası orada başka kadınlarla düşüp kalktığından değil, kendi evinde kendini yabancı hissettiğinden koltukta uyumayı tercih etti. Sanki misafirdi buraya ve asıl benliği başka bir yerde sabırla onu beklemekteydi. Şems, Konya, Mayıs 1247. Bu gece düğün gecem. Avluda oturdum. Evden taşan sesleri dinledim. Kahkahalar, musiki, dedikodular. Haremde kadın sazendeler. Nedendir bilmem, gerdek gecesi kederli, dokunaklı şarkılar söyler kadınlar. Biz sufiler düğüne benzetiriz ölümü, kadınlarsa ölüme benzetiyor düğünü. Severek, isteyerek evlenseler bile gene de ağlayarak giriyorlar dünya evine, ölüye ağlar gibi. Misafirler nihayet gidince eve döndüm. Sessiz bir köşede tefekküre daldım. Ardından Kimya'nın beni beklediği gerdek odasına geçtim. Döşekte oturuyordu. Üstünde bembeyaz bir elbise, belinde kırmızı kuşak, gelin başı düğüm düğüm sırma sırma örülmüş, her perçeme incik boncuk takılmış. Kalın simli tünün ardında yüzünü görmek ne mümkün. Pervazda duran bir mum dışında içerisi ışıksızdı. Duvardaki aynalar koyu kadife kumaşlarla kapatılmıştı. Düğün gecesi taze gelinin aynada aksini görmesi uğursuzluk sayıldığından her türlü tedbir alınmıştı. Yatağın kenarında bir bıçak ve nar duruyordu. Karı koca bunları beraber yemeliydi ki nar taneleri kadar çok çocukları olsun. Kerra bu yörenin adetlerini bana önceden anlatmış, yüz görümlüğü olarak altın para takmam gerektiğini açıklamıştı. Ahir ömrüm boyunca altınım olmamıştı ki. O yüzden Kimya'nın tülünü kaldırınca bir buse kondurdum alnına, gülümsedi. ''Ne güzel olmuşsun'' dedim. Kızardı. Ama çarçabuk omuzlarını dikleştirip yaşından olgun görünmeye çalıştı. ''Artık karınım senin'' dedi. Bir daha öptüm onu, bu kez dudaklarından. Nefesinin sıcaklığı bir arzu dalgası yarattı bedenimde. Saçları Yasemin kokuyordu. Yanına uzandım, rahiyasını soludum. Ellerimi tuttu, göğüslerinin üstüne koydu. Ufacıktı memeleri, süt beyaz ve dipdiri. Tek istediğim içine girip kaybolmaktı. Tomurcuklanan bir gül gibi kendini bana çekti. Geri çekildim. ''Kusura bakma Kimya, bunu yapamam.'' Derin bir düş kırıklığı ile bana baktı. Tuzdan tozdan yapma bir abide gibiydi. Üflesen dağılacaktı sanki. Yüzüne daha fazla bakamadım, ayağa kalktım. Gitmem lazım. Olmaz, gidemezsin. Kimya değildi sanki konuşan, başkasıydı. Ondan çok daha acar ve atılgan, katı ve buyurgan biri. Odadan apar topar çıkarsan konu komşu ne der? Gerdek gecesi halvet olmadığımızı bilirler, sebebini benden bulurlar. Ne demek istiyorsun dedim. Halbuki anlıyordum ne kastettiğini. Bakire değilim sanırlar diye fısıldadı korkuyla. Rezil rüsva olurum. Ne demekti bu? Cemiyetin bu saçma sapan kuralları kanımı donduruyordu. Bu tür köhnemiş törelerin, insanı insana kırdıran adetlerin, Allah'ın yarattığı mükemmel eserle ilgisi yoktu. Olur mu öyle şey? Kendi işlerine baksınlar diye itiraz ettim ama Kimya haklıydı, biliyordum. Narın yanında duran bıçağı kaptım. Kimya'nın gözlerinden endişeli bir parıltı geçti ama hemen durumu anladı ve kabullendi. Bıçakla sol avucumu kestim. Kırmızı bir çizik açıldı ayağımda. Hesapta olmayan bir kader çizgisi gibi. Çarşafa kanımı damlattım ve ona uzattım. Al bunu. Dedikoducuların ağızlarını kapatmaya yeter. Sen de rahat edersin. İsmine kara çalınmaz. Kimya yalvardı. Dur lütfen gitme dedi. Ayağı fırladıysa da tam olarak ne yapacağını bilemediğinden gene aynı cümleyi yineledi. Artık karınım ben. O an anladım ki onunla evlenerek büyük bir hata yapmıştım. Benim gibi bir adam ne demeye evlenirdi? Kocalık vazifesi için yaratmamıştı beni yaradan. Bunu şimdi apaçık görüyordum. Ama bu bilginin bedeliydi içimi kanatan. Her şeyden kaçasım vardı, hem de her şeyden. Bu evden ve evlilikten, bu şehirden, hatta taşıdığım şu fani bedenden. Ama sırf Rumi ertesi sabah beni bulamazsa kahrolur diye mıhlanmış gibi yerimde kaldım. Yoldaşımdı, ruhtaşımdı, kıymetlimdi o benim. Onu bir kez daha terk edemezdim. Evlilik hayatının benim gibi biri için kapandan farksız olduğunu anladım. Tuzağa düşmüştüm. Alaaddin, Konya, 4 Haziran 1247. Böyle sinsi ve keskin bir acı çekmedim hayatımda. Kimya'nın Şems'le evleneceği gün evde duramadım. Göğüs kafesimde bir ağırlık, beynimde bir uğultu, boğuluyorum sandım. Ne yaparsam yapayım kendime acıyordum. Ağlamamak, bebek gibi zırlamamak için kendime bir tokat attım. Ve üst üste defalarca tekrarladım. Artık babanın oğlu değilsin, artık babanın oğlu değilsin. Anam yok, babam da ve Kimya da yok artık. Bu evde bunca insan arasında yapayalnız bir başımayım. Babama olan son saygım da eridi gitti. Kimya onun kızı sayılırdı. Onu sevdiğini sanıyordum. Ama tek düşündüğü Şems'in çıkarlarıymış. Yoksa Kimya'yı nasıl onun gibi bir adama verir? Şems'ten koca olmayacağını bilmek için dahi olmaya gerek yok. Evet, sırf Şems'e kol kanat germek için babam Kimya'nın saadetini heba etti. Tabii onunla beraber benimkini de. Gün boyu bir kenarda durup evdeki telaşı izledim. Evlenmek istediğim kızın düğün hazırlıklarını seyrettim. Yeni evlilerin yatacağı odayı tabandan tavana donattılar. Cin taifesini uzak tutmak için tütsüler yaktılar. Onların şahı burada. Şems'ten âlâ, cin mi olur? Akşama doğru artık dayanamadım. Bu işkenceye daha fazla katlanamayacaktım. Kapıya yöneldim. Arkamdan abimin sesi gürledi. Alaaddin dur, nereye gidiyorsun? Bu gece irşatlarda kalacağım dedim yüzüne bakmadan. Delirdin mi? Düğün gecesi neden evde değil diye sormaz mı konu komşu? Hem babam duyunca çok üzülür. Ya babamın üzdükleri ne olacak? Sen neden bahsediyorsun? Anlamadın mı? Babam sırf Şems'in gönlünü hoş tutmak için, sırf o bir daha evden gitmesin diye bu evliliği ayarladı. Kimyayı gümüş bir tepside o nankör herife sundu. Abim dudaklarını sıktı. Yanılıyorsun. Sen kimyanın zorla evlendirildiğini sanıyorsun. Halbuki Şems'le evlenmeyi isteyen asıl kimyaydı. Sanki başka seçeneği vardı da diye çıkıştım. Abim ellerini havaya kaldırdı. Tabii ki vardı. Allah aşkına anlamıyor musun? Kimya Şems'i seviyor, ona aşık. Yalana bak. Bir daha böyle laflar etme benim yanımda, tamam mı, dedim. Üstündeki yükü taşıyamayan bir buz parçası gibi çatırdıyordu sesim. Hislerin gözlerini kör etmesin. Kıskanıyorsun. Ama kıskançlık gibi habis bir his bile faydalı şekilde kullanılabilir, dedi Sultan Velid. 35. kural. Şu hayatta ancak tezatlarla ilerleyebiliriz. Mümin içindeki münkirle tanışmalı. Tanrı'ya inanmayan kişi ise içindeki inananla. İnsanla kamil mertebesine varana kadar gıdım gıdım ilerler kişi ve ancak tezatları kucaklayabildiği ölçüde olgunlaşır. Öz abim karşıma geçmiş, düşmanın bildiğim adamdan inciler saçıyordu. Bardağı taşıran son damla oldu bu. Bana bak, bu sufi muhabbetlerinden gına geldi. Hem niye seni dinleyeyim ki? Bunların hepsi senin hatan. Şems'i Şam'da bırakacaktın. Niçin geri getirdin? İşler sarpa sararsa ki, emin ol saracak, günahı senin boynuna. Abimin rengi kaçtı. O an hayatımda ilk kez benden ve yapabileceklerimden korktuğunu gördüm. Tuhaf şeydi insanın abisini korkutabilmesi, ama gururumu okşadı. İrşatlara giderken kerih kokulu yan sokaklardan yürüdüm ki beni kimse bu halde görmesin. Ne kadar kovsam da aklımdan çıkmayan bir görüntü vardı. Şems'le Kimya, aynı yatakta. Şems'in Kimya'nın gelinliğini o kaba elleriyle çıkartıp süt beyaz tenine değdiğini ve ona sahip olduğunu düşündükçe gözyaşlarıma hakim olamadım. Ne hale sokmuştu beni. Çoktan haddini aşmıştı bu adam. Acilen bir şey yapmalıydım. Kimya, Konya, Kasım 1247. Beraber yatmadık bir kez bile. Evleneli 6 ay oldu ama henüz karı koca olamadık. Etrafımdaki insanlardan durumu saklamak için elimden geleni yapıyorum ama kolay olmuyor. Şüpheleniyorlar. Belki de utancım yüzümden okunuyor. Alnımda leke gibi. Bana bakınca ilk gördükleri şey bu oluyor. Sokakta tanıdıklarla laflarken, tarlada bostanda çalışırken, esnafla pazarlık ederken, evde misafir ağırlarken, benimle muhatap olan herkesin ilk fark ettiği şey belki de bu oluyor. Evli ama hala bakire bir kadın olduğumu herkes biliyor. Hani Şems hiç odama gelmiyor değil, geliyor. Ve ne vakit bana uğramak istese önceden muhakkak haber yollayıp bir mahsuru var mı diye soruyor. Her defasında aynı cevabı veriyorum. Elbette yok diyorum. Ben senin nikahlı karınım. Onun geleceği akşamlar bütün gün yüreğim ağzımda bekliyorum. Beni arzulasın diye dua ediyorum. Ama akşam olup kapımı tıklattığında tek yaptığı oturup sohbet etmek oluyor. Beraber kitap okumak istiyor. Leyla ile Mecnun, Ferhat ile Şirin, Yusuf ile Züleyha, Gül ile Bülbül. Her türlü zorluğa göğüs gerip birbirini sevmekten vazgeçmeyen aşıkların hikayeleri. Bunları okudukça içim daralıyor. Belki de içten içe asla böylesi bir aşkı tadamayacağımı bildiğimden. Bazen de sırt üstü yatıp bana, gönlü geniş ve ruhu gezgin sufi meşreplilerin 40 kuralından bahsediyor. Bir gece bir kuralı izah ederken sesi kaydı, gözleri kapandı. Baktım uyuyakalmış. Başını dizlerimin üstüne koydum. Artık bir hayli uzun olan saçlarını okşadım. Şafak sökene kadar hiç uyumadan onu seyrettim. Bir ara uykusunda konuştu. Sonra beklenmedik bir şekilde beni kendine çekti, hafifçe öptü. Uzun zamandır hiç bu kadar heyecanlanmamış ve mutlu olmamıştım. Gün ağrına değin yan yana yattık. Ama işte hepsi bu. Bugüne dek keşfedilmemiş bir kıta bedenim. Bu 6 ay boyunca ben de zaman zaman odasına gittim. Ama o nasıl benden izin istiyorsa ben de muhakkak önceden haber yolluyorum. Aksi takdirde nasıl davranacağı belli olmuyor. Şems'in günü gününe uymuyor, hatta anı anına. Haleti ruhiyesini çözmek bilmece çözmekten zor. Bazen öyle babacan, bazen sevecen oluyor. Bazense düpedüz surat asıyor. Bir keresinde yüzüme kapıyı kapadı ve beni rahat bırak diye bağırdı. İncinmiyorum artık. Kırılmamayı öğrendim ve tabii onu rahatsız etmemeydi. Aylarca her şey yolundaymış gibi yaptım. Başkalarını değil, kendimi kandırmak için. Madem Şems kocam gibi davranmıyordu, ona farklı farklı roller biçtim. Arkadaşımdı, ruhtaşımdı, yoldaşımdı. Bazen bir abi, bazen oğuldu. Gününe göre, keyfine göre ya biri ya diğeri oluyor, zihnimde bir kisveden diğerine geçiyordu. Her şeyim oldu da bir tek kocam olamadı. Bir süre böyle idare ettim. Fazla bir şey beklemeden hasbihal edeceğimiz anları kollar oldum. Şems benim fikirlerime kıymet veriyordu ya, seviniyordum. Beni daha yaratıcı düşünmeye teşvik ediyordu. Ondan çok şey öğrendim. İnanıyorum ki ben de ona birkaç şey öğrettim. En azından aile saadeti ya da sıcak bir yuva nedir bilmiyordu. Sayemde biraz olsun tattı bunları. Ve bir de kimse onu benim gibi güldüremedi. Ne var ki yetmedi, yetmiyor. Şems'in beni sevmediği fikrini içimden atamıyorum. Beni beğendiğinden, sevdiğinden şüphe etmiyorum ama bunun aşkla ilgisi yok. Yüreğim parçalanıyor. Öyle ki etrafımdaki herkesten, bütün arkadaş ve komşularımdan uzaklaştım. Artık odamda durup ölülerle konuşmayı tercih ediyorum. Dirilerin aksine ölüler peşin hükümlü değil. Ölülerin dışında tek arkadaşım Çölgülü. İkimiz de cemiyet hayatından kendimize has sebeplerden dolayı uzak durmak istediğimiz için zamanla yakın dost olduk. Artık o bir sufi. Kerhaneyi tamamen geride bıraktı, arındı. Bir keresinde cesaretine, metanetine ve sil baştan hayata başlama azmine hayran olduğumu söyledim. Başını iki yana salladı. Ama ben hayata baştan başlamadım ki, tek yaptığım ölmeden evvel ölmek. Bu öğlen Çölgülü'nü görmeye gittim. İçimdeki sıkıntıyı ona belli etmek istemiyordum ama yüzüme bakar bakmaz ters giden bir şeyler olduğunu anladı. Kimyacım iyi misin? Solgun görünüyorsun. Geçiştirmeye çalıştıysam da ısrarlı soruları karşısında dilim çabuk çözüldü. İyi değilim, ne olur bana yardım et. Elbette dedi Çölgülü. Ne yapayım? Söyle. Mesele Şems. Hiç yanıma gelmiyor. Yani geliyor da öyle gelmiyor. İstiyorum ki beni sevsin. Abi gibi, arkadaş gibi değil. Kocam gibi. Ne olur bana öğret. Neyi öğreteyim? Anladın işte, kocamı baştan çıkarmam lazım. Ah kimyacım, ben bir yemin ettim diye mırıldandı Çölgülü. Şu ten meselelerinden uzak durmaya ahdettim. Kadın adama yahut adam kadına nasıl zevk verir, bunu düşünmek bile istemem. Sen yeminini bozmayacaksın ki, yalnızca bana yardım edeceksin diye yalvardım. Çok çaresizim, kimseye derdimi açamam, utanırım. Şems'i nasıl mutlu edeceğimi bilmiyorum. Ama Şems bir derviş dedi Çölgülü. Ona böyle yaklaşmak doğru olmaz. Derviş de olsa insan değil mi? Eninde sonunda o da bir erkek. Adem babanın tüm oğulları ete kemiğe mahkum. Herkese bir beden bahşedilmiş. Şems'in de bir bedeni var, öyle değil mi? Var ama... Cümlesini tamamlayamadı Çölgülü. Geri çekildi. Yalvardım. Derdimi bir tek sana açabilirim. 6 ay oldu. Her sabah kederden yüreğim sıkışıyor. Her gece ağlayarak uyuyorum. Böyle devam edemem. Kocamı kendime çekmem gerek. Çölgülü bana kaygıyla baktı ama bir şey demedi. Örtümü açıp saçlarımı çözdüm. Söyle dedim. Çekinme söyle ne olur. Çok mu çirkinim? Elbette hayır kimyacım. Ayın 14'ü gibi güzelsin. O halde bana yardım et. Erkeğin kalbine giden yolu tarif et. O öyle sandığın gibi masum bir yol değil dedi Çölgülü aniden gerginleşerek. Dikkat et. Erkeğin kalbine giden yol, kadını kendinden uzaklaştıran yol olmasın. Onu kendime çekeyim derken sen kendine yabancılaşma. Ne dediğini anlamadım ve anlamaya çalışmadım. Umurumda değil dedim. Ne olursa olsun artık. Ben her şeyi göze aldım.